Siyasi Tarih İlk Çağlardan 1918'e Oral Sander 1. Kaset 1. Yüz 6. Baskı İmge Kitabevi Haziran 1999 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Oral Sander'in siyasi tarih alanına en büyük katkısı konuyu çok geniş bir çerçevede ele almasıdır. Siyasi tarihi çok yönlü, disiplinler arası bir çerçevede ele almış, uygarlık tarihi, kültür tarihi temeline oturtmuştur. Bu kitap hem siyasi tarih öğrencilerinin hem de genel okuyucunun ilgisini çeken, yararlı bir temel başvuru kaynağı niteliği kazanmış durumdadır. Ömer Kürkçüoğlu. Oral Sander 1964 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesinin siyasi şubesinden mezun oldu. Aynı yıl siyasi tarih kürsüsüne asistan olarak girdi ve bu alanda 1968 yılında doktorasını verdi. 1975 yılında doçent, 1988 yılında da profesör oldu. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkan Yardımcılığı ve Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Öğreniminin bir bölümünü Harvard Üniversitesi'nde tamamlayan Sander, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli üniversitelerinde dersler ve dizi konferanslar verdi. 10 Eylül 1995'te yitirdiğimiz Sander'in yurt içi ve dışında yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Sander'in başlıca yapıtları Siyasi Tarih 1918-1994 6. Baskı İmge Kitabevi Yayınları 1998 Anka'nın Yükselişi ve Düşüşü 2. Baskı İmge Kitabevi Yayınları 1993 Türkiye'nin Dış Politikası İmge Kitabevi Yayınları 1998 Ön Söz 10 Eylül 1995'te yitirdiğimiz Profesör Doktor Oral Sander'in siyasi tarih alanına en büyük katkısı, konuyu çok geniş bir çerçevede ele almasıdır. Diplomat için her şeyden anlayan kişi tanımı da yapılır. Profesör Sander de diplomatik tarihi, siyasi tarihi çok yönlü, disiplinler arası bir çerçevede ele almıştır. Siyasi tarihi bir uygarlık tarihi, kültür tarihi temeline oturtmuştur. Oral Sander, siyasi tarih ile tarih felsefesi ve uluslararası ilişkiler teorisi arasında da yakın bağlantı kurmuştur. Profesör Sander'in bu geniş bakış açısı çok yönlü kişiliğinin, derin kültür birikiminin, gerçek aydın kimliğinin sonucuydu. Yurt dışında önde gelen birçok üniversitede araştırmacı, konferansçı ve konuk öğretim üyesi olarak bulunan Oral Sander, ülkemizdeki seçkin öğretim kurumlarında da ders ve konferanslar verdi. Profesör iki cilt olarak hazırladığı siyasi tarih kitabı ders ve konferanslarında ortaya koyduğu temel bilgi ve yorumlarını bir araya toplamaktadır. Kitap bilgiye ve yoruma dengeli biçimde yer vermektedir. Böylece bunlardan yalnız biriyle yetinmenin eksik, hatta yanlış olabileceğini de kanıtlamaktadır. Oral Sander iyi bir araştırmacıydı. Öğrenmeyi olduğu kadar öğretmeyi de çok severdi. Derste öğrencinin ilgisini canlı tutmakta gerçek bir üstattı. Bu kitapta hem siyasi tarih öğrencilerinin hem de genel okuyucunun ilgisini çeken yararlı bir temel başvuru kaynağı niteliği kazanmış durumdadır. Eski bir öğrencisinin "Kitabı pek çok kez okudum, her defasında da yeni şeyler öğrendim" sözleri kitabın değerini gayet iyi belirtmektedir. Kendisine belki de en çok muhtaç olduğumuz, en verimli olabileceği bir dönemde yitirdiğimiz Oral Sander, kitaplarıyla hep bizimle yaşayacak. Profesör Doktor Ömer Kürkçüoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. 3. Baskıya Ön Söz. Bu kitap basılalı neredeyse 3 yıl oluyor. Bir tarih kitabı için 3 yıl hem kısa hem de uzun bir süre olabilir. Eğer basıldığı andan bugüne dünya tarihini temelinden değiştirecek önemli olaylar olmuşsa, kitap eskimiş demektir. Son 2-3 yıl içinde o kadar önemli olay o kadar ani biçimde ortaya çıkıyor ki bir hafta bile bir tarih kitabını eskitebilir. Bu bakımdan elinizdeki kitap da eskimiştir. Ancak şunu söylediğinizi duyar gibi oluyorum. Bu tarih kitabı zaten 1918 yılına kadar gelmektedir. Ne denli önemli gelişmeler olursa olsun, geçmiş olaylar değişmeyeceğine göre kitabın da eskimesi söz konusu olamaz. Yanlış. Geçmiş olaylar olay olarak değişmez. Ama o olayların yorumu değişir. Geçmiş olaylar anlamında tarih ölüdür. Yaşayan ve gerçek tarih diyebileceğimiz ise yalnızca yorumdur ve bu yorum zamanın ileriye doğru akmasıyla, yeni bilgilerin edinilmesiyle, yeni bakış açılarının ortaya çıkmasıyla değişir. Bu söylediklerimden 3. basımın ilk ikisinde değişik olduğu ya da olması gerektiği anlaşılıyor. İki temel nedenden dolayı bu yanlış. Birincisi, kitapta önemli değişiklikler yapacak zamanı bulamadım. Bu öznel bir neden. Ama nesnel olanı da var. Şu günlerde dünya o denli birdenbire ve temelinden değişiyor ki, tarihçinin tarih kalıplarını yakalayabilmesi, bu kalıplarla geçmiş ile bugün arasında karşılaştırmalar yapabilmesi ve geçmiş tarihi yeniden yorumlayabilmesi olanaklı değil. Eski düzen yıkıldı ama yenisi kurulamadı. Dünyada tam bir kaos yaşanıyor. Dolayısıyla karma karışık ortamda çoğu yanlış çıkacak, yeni değerlendirmelere girişmek yerine eskilerini sürdürmek daha iyi diye düşünüyorum. Bu tutum belki de tembelliğimin saygın bir gerekçesi, bilemiyorum. Bir tarih kitabının 3. basımı yapması mutluluk verici. Hele Türkiye gibi çok az okunan bir ülkede şaşırtıcı. Ama bu mutluluğu kitabın niteliğinden çok sınırlı sayıda da olsa okuyucunun heves ve bilgisindeki artışa bağlamak daha doğru olur. Bunu biliyorum. Oral Sander, Ankara, Mart 1994. 1. Tarih nedir? A. Tarihte olay. Bu konuda şu kaynak okunmalıdır. Oral Sander, Tarihte Yöntem Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 1973, C28, S5971. Şu kaynaklar yardımcı niteliktedir. E. Eşker, Tarih Nedir? 1993, İletişim Yayınları ve R.G. Collinswood, Tarih Tasarımı 1990, Ara Yayınları. Tarihin ne olduğu ya da nasıl tanımlanacağı konusunda tam bir anlaşma yoktur. Her bilim dalında tanım vermek güç ve bir dereceye kadar yanıltıcı bir uğraştır. Tanım genellikle kolay anlaşılır ve açık seçik de olmaz. Okuyucunun belleğinde kolayca yerleşemez. Çağdaş İngiliz tarihçisi A.J. Taylor, tarihçinin ana görevi şu çocuksu soruyu yanıtlamaktır. Sonra ne oldu ve sonra kim geldi? Derken basit ve anlaşılır bir biçimde tarihte olayların önemini vurgulamaktadır. Tarihçi öncelikle olayları ele alacak ve bu olayları kronolojik ve sistematik bir biçimde inceleyecektir. Kısaca tarihçi çözümlemeden analiz, çok betimleme, tasvir ile uğraşır. Önemli görevi sayılamayacak kadar çok olan olaylar arasında önemli olanları bulmak ve incelemek için ayırmak, önemsiz saydıklarını ise elemektir. Bu açıklamaya katılmayan tarihçiler de var. Bunlar tıpkı doğa bilimlerinde olduğu gibi, tarihte de çok sayıda ve değişik olaylar arasında nedensel yasaların bulunabileceğini öne sürerler. Ancak tarihçinin asıl görevi, son derece karmaşık olan aralarında yapısal benzerliklerin kolay kolay bulunamadığı değişik olaylar arasında zorunlu ve sıkı bağlantılar, evrensel geçerlikte yasalar bulmak değildir. Tarihin incelediği olaylar kendi başlarına, kendi içlerinde anlamlıdırlar. Fizikte yer çekimi yasası bir taşın düşmesi olayından daha açıklayıcı, değerli ve anlamlı olabilir. Ama Napolyon'un 1812, Hitler'in 1941 Rusya seferleri, aralarındaki benzerlikler ne kadar çok olursa olsun, kendi başlarına gerçek açıklayıcı ve daha da önemlisi anlamlıdırlar. Disiplinler arasında işbirliği ve iş bölümünün son derece geliştiği bugün, tarihçinin ana uğraşısı çok karmaşık olan, İncelenmesi ve açıklanması uzun zaman alan tarihi olayları ortaya koymaya çalışmaktır. Bu açıdan tarihi geçmişteki insan davranışlarını inceleyen ve olayların yorumunu yapan bir bilim dalı olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Dikkat edilirse, tanımda olayların yorumu deyimi geçti. Bu deyim bizi tarihin yalnızca olaylardan ibaret olmadığı sonucuna götürüyor. B. Tarihte neden? Olaylar ve bu olayları açıklığa kavuşturan belgeler, tarih ile uğraşanlar için temel konular olmakla birlikte, tarihçi olaylardan bir fetiş yaratmamalıdır. Olay tarihin tek kurucusu değildir. Tek tek olayların nedenlerinin ortaya konması da tarihçinin çabası içinde olmalıdır. Tarihi bir inceleme bir ölçüde nedenlerin incelenmesidir, yoksa yapılan kronolojik olur. Ama tarihçinin araştırdığı nedenler hem çok hem de karmaşıktır. Örneğin, 1. Dünya Savaşı'nın nedenleri, belki tüm insan tarihindeki önemli olayların bileşimi içinde bulunabilir. Böylesine karmaşık nedenlerle karşılaşan tarihçinin önemli görevlerinden biri bunları önemlerine göre sıraya sokmak. Bunu yaptıktan sonra hangi nedenin ya da nedenler kategorisinin en önemlisi olduğuna karar verip nihai nedeni ya da nedenleri bulmaktır. Tarihçinin bu yaptığı nedir? Bu yukarıdaki tanımda belirtildiği gibi işlenen konunun yorumudur. Her tarihi olayın incelenmesi nedenler arasında öncelik çevresinde döner. Yani neden belirli bir olay, tarihin genel akışının belirli bir noktasında ve o biçimiyle ortaya çıkıyor. Tarihçi sürekli bu soruyla uğraşır. Neden sözcüğü, bilimle uğraşanların aklına kendiliğinden sonuç sözcüğünü de getirir. Tarih, insanoğlunun dünyada görüldüğü ilk andan başlayarak, kopuksuz bir çizgi biçiminde, bugüne doğru aktığına ve geleceğe doğru akacağına göre her bilim dalında bulunan neden-sonuç ilişkisi, tarihin de ilgilenmesi gereken bir bağlantı olmalıdır. Üstelik tarihte belirli bir olayın sonucu ya da sonuçları, daha sonraki bir olayın nedeni ya da nedenleri arasındadır. İşte tarih bu sonuç neden olay, sonuç neden olay sonuç zinciri içinde ileriye doğru bir hareket olarak görülebilir. Tarihin bu hareket niteliği bizi onun bir başka özelliğine götürüyor. C. Tarihte eğilim. Tarihte doğa bilimlerindekine benzer yasalar yoksa da tarihçi yalnız olayları, neden ve sonuçlarını ortaya çıkarmakla yetinmez. Tarihin hareket demek olduğunun, dünden bugüne ve yarına aktığının bilincinde olan tarihçi, her harekette olduğu gibi tarihte de eğilim arar. Hareket eden bir araç demek, X noktasından Y noktasına doğru belirli bir hızla giden bir nesne demektir. Bu noktalar ve hız bir bakıma hareket halindeki aracın nesnel eğilimidir. Başlangıç noktasını, doğrultusunu ve hızını bildiğimiz zaman, aracın belirli bir zaman biriminde hangi noktada olacağını, verilerimizin el verdiği ölçüde bir kesinlik derecesiyle bilebiliriz. Tarihin eğilimleri bu kadar kesin bir biçimde bilinemese de, bu eğilimler tarihçinin dini, bugünü ve bir ölçüde yarını anlamasında önemli ipuçları verirler. Kısaca çağımızın olaylarını anlamak ve geleceğin karanlığını aydınlatmak için tarihçi, tarihin eğilimlerini bulmak durumundadır. Tarihçi elindeki incelenmiş tarihi olaylarla adım adım tam bir bilimsel çaba ile eğilimleri bulabilir. Örneğin ileride görüleceği gibi 19. yüzyılın Avrupa tarihini inceleyen tarihçi seçtiği önemli tarihi olayların bazı ana doğrultuları gösterdiğini, endüstrileşme, liberalizm ve milliyetçilik gibi güçlü akımların 19. yüzyılın olaylarıyla etki-tepki ilişkisi içinde olduğunu anlayacaktır. Bugünü anlamaya ve anlatmaya çalışan tarihçinin bu eğilimleri, bir başka deyişle tarihin itici güçlerini dikkate almaması, bir madencinin maden ocağına fenersiz girmesinden farksızdır. Bir tarihçi hiçbir kuşak, bir önceki kuşağı, tarihte kendisini kesinlikle tekrarlamaz, değişiklik tüketilemez, her şey yenidir derken haklı olabilir. Ama tarihin eğilimleri her zamanda tarihte belirli bir süreklilik de sağlarlar. Birbiriyle çelişir gibi görünen bu durum, gerçekte tarihteki hareketliliğin, dirikliğin, dinamizmin göstergesidir. Tarihte sürekli görünen hiçbir şey değişikliğin aşındırıcı etkisinden kurtulamadığı gibi, ne kadar birdenbire ve şiddetli olursa olsun, hiçbir değişiklik de geçmiş ile bugün arasındaki sürekliliği tam anlamıyla bozamaz. Aslında tarih bir anlamda değişiklik ile sürekliliğin çatışmasından başka bir şey değildir. İleride görüleceği 19. ve 20. yüzyılların siyasi tarihi incelenirken bu temel varsayımdan yararlanılacaktır. 2. Siyasi tarih nedir? Şimdiye kadar tarihten söz edildi. Tarihten daha dar anlamda kullanılan ve onun bir bölümü olan siyasi tarih terimi, Türkçe'de yanlış anlamaya uygun bir terimdir. İlk bakışta siyasetin tarihini inceler gibi görünüyor ama bu tam olarak doğru değildir. Bu disiplin devletlerden, devletlerin ortaya çıkışından, değişme, gelişme, yıkılışlarından ve devletler arasındaki siyasal ve bir dereceye kadar ekonomik ilişkilerden söz eder. Bu bakımdan söze edilen disipline özellikle Batı'da uluslararası ilişkiler tarihi de denmektedir. Ancak Türkiye'de hemen hemen 50 yıldır siyasi tarih terimi kullanıla geldiğinden bugün için terimi değiştirmek pek doğru olmasa gerek. Siyasi tarih terimi yukarıdaki anlamda kullanıldığı zaman dilimizde iki kavramı birden içermektedir ve böylece karışıklık daha da artmaktadır. İ. Devletin kuruluşlarını, geçirdikleri değişiklikleri, gelişmeleri, devlet içindeki insanların, sınıfların, grupların birbirleriyle çatışmalarını ve devletlerin genel dünya tarihi ve dünya devletler mozaiği içindeki yer ve önemlerini inceleyen siyasi tarih. Buna İngilizce'de political history, Fransızca'da ise history politique denmektedir. II. Bağımsız devletlerin yani uluslararası sistemin temel birimlerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin tarihini inceleyen siyasi tarih. Buna İngilizce'de diplomatic history, Fransızca'da ise history diplomatique adı veriliyor. Bu kitapta her iki anlamda siyasi tarih inceleme konusu yapılacaktır. Çünkü ileride anlaşılacağı gibi devletlerin başka devletlerle olan ilişkilerini, söz konusu devletin iç siyasi ve ekonomik yapısı bilinmeden, siyasi tarih kitaplarının çok sayıda sayfa dolduran ünlü konuları, Alman Ulusal Birliği'nin kuruluşunu ve Bismarck ittifaklarının niteliğini anlamak zordur. Yine 1917 tarihli Bolşevik devrimi sırasında Rusya'nın iç politikasına değinmeden yapılacak bir Sovyet dış politikası çözümlemesi yüzeysel kalır. Hitler'in Alman ulusunun örgütlenmesi konusundaki temel düşüncelerini bilmeden, Almanya'nın o zamanki komşularıyla olan ilişkilerini ve saldırgan dış politikasını anlamak kolay olmayacaktır. 3. 19. yüzyıla kadar dünya tarihinin ana hatları. Türkiye'de siyasi tarih kitaplarının hemen hemen hepsi, dünyada ise çoğunluğu, incelemelerine başlangıç tarihi olarak ya 1789 Büyük Fransız Devrimi'ni almakta ya da daha geniş olarak araştırmalarına 19. yüzyıldan başlamaktadırlar. Bunun temel mantığı şudur. Tarihin ne durduğu ne de başladığı sihirli bir nokta vardır. Tarihçi bu durumda tarihin kesintisiz akışı ya da süreci içine bir noktadan girmek zorundadır. Ayrıca genellikle dünyada ve özellikle Avrupa'da modern devletlerin kuruluşu ve bu devletler arasında bugün anladığımız anlamda diplomatik ilişkilerin başlaması, daha çok 19. yüzyılın bir olgusudur. Siyasi tarihte bir bakıma, devletler arasındaki ilişkilerin tarihi olduğuna göre 19. yüzyıldan başlatılması mantıklı görünmektedir. Üstelik bundan sonraki bölümlerde görüleceği gibi, insan tarihinde görülen büyük değişme ve gelişmeler son 200 yıllık süre içinde olmuştur. Bir bakış açısına göre dünya tarihi, Neolitik dönemden bugüne kadar iki döneme ayrılabilir. İ. Neolitik dönemden Büyük Fransız Devrimi'ne kadar ve II. Büyük Fransız Devrimi'nden bugüne kadar. Bu mantığın doğruluğunu tümüyle yatsımakla birlikte, okuyucuya daha önceki tarihin hiç olmazsa anahtarlarını vermeden siyasi tarihe 1789 devriminden başlamak çoğu kez yanıltıcı oluyor. İleride görüleceği gibi, 19. ve 20. yüzyıllar hemen hemen tüm dünyada Avrupa'nın egemen olduğu yüzyıllardır. Dolayısıyla siyasi tarihi 19. yüzyıldan başlatmak, daha doğrusu 19. yüzyıl öncesinin tarihi konusunda hiçbir değerlendirme yapmadan siyasi tarihe girmek, onu Avrupa merkezli biçime sokmaktır. Sonuç olarak okuyucu siyasi tarihin konusunu tümüyle Avrupa tarihi olarak anlamakta ve bu da ya Avrupa'nın gereğinden çok yüceltilmesine ya da onun hepten yatsınmasına yol açmaktadır. Üstelik bugünkü Avrupa'yı Avrupa yapan ya da Batı'yı üstün kılan değerler 19. yüzyılın çok öncesinde yatmaktadır. Öte yandan yeryüzünün ilk büyük uygarlıklarını doğuran Orta Doğu ve genel olarak Asya'nın yakın çağlara kadar kurduğu büyük devletleri, bunların neden ve nasıl yıkıldıklarını anlamak çok önemlidir. Çünkü çok kısa bir anlatımla tarihten doğru dersler çıkarmamıza yardım eder. Fransız tarihçisi ve siyaset adamı Alexis de Tocqueville, geçmişten çıkarılan yanlış dersler tarihi hiç bilmemekten daha zararlıdır derken herhalde doğruyu söylüyor. Tarih bugünü ve geleceği anlamak için elimizdeki tek anahtardır. Ne olduğumuzu bilebilmek için geçmişte ne olduğumuzu bilmemiz gerekiyor ve bu geçmişte kesin bir çizgiyle 19. yüzyılda başlamıyor. Avrupa'yı taklitten ya da yatsımaktan çok onu iyi anlamak ve değerlerini nasıl kazandığını bilmek gerekiyor. Daha da önemlisi uzun dünya tarihi içinde Avrupa'nın dünya üstünlüğünün ancak belirli ve kısa bir dönemi kapsadığını tarihin genel akışı içinde öğreniyoruz. Bu düşüncelerle 19. yüzyıl öncesi dünya tarihine son derece kısa bir giriş yapmak yararlı olur. Doğal olarak burada yapılacak olan olayların ayrıntılarından çok, belirli dönemlerin genel eğilimlerinin kısa bir biçimde verilmesidir. Genellikle tarihin başlangıcı olarak kabul edilen, M.Ö. 5000'lerden bugüne kadar geçen 7000 yıllık süre içinde tarihin önemli olaylarını etkileyen ya da biçimlendiren, bir bakıma tarihin akış çizgisini saptayan 3 genel eğilim göze çarpmaktadır. Ve 19. yüzyıl öncesi dünya tarihinin anlatımı bu eğilimler her zaman göz önünde tutularak yapılacaktır. İnsanoğlunun yeryüzündeki yaşamını tüm yönleriyle değiştiren, temelinden etkileyen ve belki de gerçekten devrim diye nitelendirilebilecek en önemli iki olgu, tarım ve endüstrinin bulunuşudur. İnsanoğlunun günlük yiyip içtiğini, oturduğu yeri, kurduğu siyasal ve toplumsal kurumları, yakın ve uzak çevreyle ilişkilerini, kısaca mutluluk ya da mutsuzluğunu belirleyen bu iki temel olgu, tarihin anlaşılır dönemlere bölünmesinde de başlıca rolü oynar. İnsanın tarım ve endüstriyle yarattığı uygarlık, tarım insan yaşamında başat geçim kaynağı olduğu sürece yenel ya da belirli coğrafi bölgelerle sınırlı kalmıştır. Uygarlık endüstrinin ilkel biçimiyle de olsa başlamasıyla birlikte genişlemiş, modern teknolojinin ortaya çıkmasıyla evrensel ya da global bir nitelik kazanmıştır. Zaten 7000 yıllık insan tarihinin bir bakış açısına göre en önemli özelliği uygarlığın belirli ve sınırlı merkezlerden çevreye doğru genişlemesidir. Örneğin M.Ö. 5000'lerdeki Sümer kent devletlerinin yerelliği ile tam bir zıtlık halinde bugünkü dünya toplumu global bir nitelik göstermektedir. İnsan tarihinin bir başka önemli eğilimi ise birbirleriyle etkileşimleri aralıklı ve geçici olan küçük çaplı bağımsız siyasal ve ekonomik birimlerden merkeziyetçiliğe doğru gelişmedir. Yani insan tarihinde küçük kent devletlerden merkezileşmiş, imparatorluklara ya da bugün görüldüğü gibi güçlü merkezi devletlere doğru bir eğilim görülmektedir. Bu düşüncelerin ışığı altında insanoğlunun tarihini çok kaba bir biçimde 3 ana bölüme ayırıp incelemek mümkündür. Tarihin bu biçimde bölünmesinde ve bu bölümün açıklamalarında yararlanılan kaynaklar şunlardır. William McNeill, The Rise of the West, 1963, Chicago, The University of Chicago Press, H.G. Wells, The Outline of History, 2 cilt, 1956, Garden City, New York, Garden City Books, Hugh Thomas, A History of the World, 1979, New York, Harper & Row Publishers, Andre Ribart, İnsanlığın Tarihi, 1983, çeviren Berktay Yalçın, İstanbul, Say Kitap. 1. Tarıma dayalı uygarlıklar ya da Orta Doğu bölgesinin üstünlüğü dönemi. Bu dönem M.Ö. 5000'lerden, M.Ö. 500'lere kadar olan 4500 yıllık süreyi kapsamaktadır ve temelde Mezopotamya bölgesi uygarlığının öyküsüdür. 2. Uygarlığın global bir nitelik almaya başladığı dönem. Bu dönem M.Ö. 500 ile M.S. 1500'lere kadar olan süreyi kapsar ve 3 ayrı alt bölüme ayrılabilir. A. Grek uygarlığı ve bu uygarlığın Makedonyalı İskender tarafından Helenizm adıyla genişletildiği dönem. M.Ö. 500 ile M.S. 500 arasındaki 1000 yıllık süreyi kapsar. B. İslamiyet'in doğuşu ve dünya üstünlüğünü sağladığı 600-1000 yılları arasındaki dönemden sonra. C. Steplerin dünya üstünlüğünün tarihi başlar ve 1000 ile 1500 arasında Moğol ve Türklerin başat güç haline gelişleri dünya tarihinin ana teması olur. 3. İnsanoğlunun tarihinin 3. dönemi 1500'lerde başlar ve içinde bulunduğumuz bugüne kadar sürer. Bu modern ve global dünyaya geçiş başka bir deyişle Avrupa'nın dünya egemenliğinin sağlanması dönemidir. Önce Avrupa denizlerde üstünlüğü sağlamış 1500-1700, sonra dünya dengesi sarsılarak uygarlığın globalliğine geçiş başlamış 1700-1850. Sonunda da Avrupa kesin dünya üstünlüğü sağlamıştır 1850-1950. İnsan tarihinin bu en son dönemine, tarihin genel akış sürecinin mantığına uygun biçimde global kozmopolitanizm adı verilmektedir. 1950'den bugüne kadar olan dönem, Avrupa'nın dünya üstünlüğünün sarsıldığı ama temel niteliği bugünden tam belli olmayan bir tarih kesimidir. Siyasi tarih yukarıda özetlenen dünya tarihinin genel panoramasında uygarlığın global bir nitelik kazanmaya başladığı Avrupa üstünlüğü dönemini başlangıç noktası olarak almakta ve bugüne kadarki siyasi gelişmeleri incelemektedir. A. Tarıma dayalı uygarlıklar, Orta Doğu'nun üstünlüğü dönemi, M.Ö. 5000, M.Ö. 500. 1. Yerleşik topluluklar. Orta Doğu'nun bazı insan gruplarının M.Ö. 7000 dolaylarında tarıma başladıkları ve kimi hayvanları ehlileştirdikleri bilinmektedir. Gerçekten tarım devrimi çok kısa olarak insanoğlunun bazı bitki ve hayvan türlerini denetleyip geliştirme ve genişletmeleri süreci olarak tanımlanabilir. Tümüyle tarıma dayalı uygarlıkların hiçbiri global ya da dünya çapında bir kapsam göstermemektedir. Bunlar bir bakıma kendi kendilerine yeterlidir ve dışlarındaki dünya ile anlamlı ve bilinçli temasları yoktur. Orta Doğu'nun ve dünyanın ilk yerleşik toplulukları olan Mezopotamya ile Mısır uygarlıkları ne kadar üstün olurlarsa olsunlar böyledir. Büyük akarsu vadi ve deltalarının üzerlerinde göreli olarak geniş toplumsal ve siyasal birimlere yol açtıkları, tarihin iyi bilinen ve yerleşmiş özellikleri arasındadır. Fırat ve Dicle de Mezopotamya bölgesine sağladıklarıyla bu varsayımı doğrulamaktadır. Bunların taşıdıkları su ile bereketlenen topraklar üzerinde M.Ö. 5000'lerde birlikte Sümer kent devletlerin kurulduğunu ve ilk uygarlığı yarattıklarını görüyoruz. Bunun ilginç olan nedeni Fırat ve Dicle'nin akışının düzensiz, kabarma zamanlarının belirsiz olmasıydı. Bunlar bazen kuraklığa yol açabilecek kadar az su taşırken bazen de taşarak her yanı su altında bırakabilirlerdi. Akarsuların bu özelliği bölge insanlarını yaşayabilmek için gelişmiş su kanalları ve setler yapmaya ve bunları sürekli bakıma zorlamıştır. Mezopotamya insanının kanallar üzerindeki uğraşısı, tarihin ilk otoriter monarşilerinin bu bölgede kurulmasını sağlamıştır. Yaşamsal öneme sahip olan kanallar sisteminin kurulması ve bakımı, çok sayıda insanın düzenli çalışmasını gerektirmiştir. Bu ise ancak mutlak bir siyasal bağlılık, gelişmiş bir bürokrasi ve yönetim teknikleriyle sağlanmıştır. Akarsulara değil de mevsimlik yağışa bağlı tarım uygulandığı ve dolayısıyla kanal sisteminin bulunmadığı ya da gelişmemiş olduğu yörelerde, örneğin o dönem Avrupa'sında bu çeşit güçlü kent devletler göremiyoruz. Bundan başka yerleşik toplulukların oturduğu merkezlerin dışında yaşayan göçebe kavimlerin zengin kent devletlere karşı giriştikleri yağmaya yönelik saldırılara karşı savunma ihtiyacı Mezopotamya'da düzenli ordu kurmayı gerektirmiştir. Bunun da kent devlet içinde merkezi otoriteyi güçlendirici etkisi olmuştur. Öte yandan Mezopotamya bölgesinin göçebe saldırılarına açık olan topografyası ve bir de kent devletler arasındaki sınırların belirsizliği bölgede sürekli savaşlara yol açmıştır. Bu durum bir yanda yöneticilerin otorite ve baskılarının artması, öte yandan siyasal istikrarsızlıkla birlikte güçlü ve geniş bir imparatorluğun kurulamaması ya da çok kısa ömürlü olması sonucunu doğurmuştur. Bölgenin yılın büyük bir bölümünde bulutsuz olan gökyüzü, yıldızlardan hep büyülenmiş olan insanoğlunun belki de kurnaz bir bölümünü, herkesi yakından ilgilendiren hava koşullarıyla ilgili kehanetlere iterek din adamlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Böylece bazen iktidarı birlikte kullanan ama çoğu kez çatışan kral-din adamı çelişkisi yaratılmıştır. Bu çelişki en az 19. yüzyıla kadar Avrupa tarihinin ana teması haline gelecektir. İnsanoğlunun ilk kez kent devletler içinde siyasal örgütlenmesi ve buna bağlı olarak yaratılan üstün uygarlıklar arasında daha önce sözü geçen Sümer kent devletleri, 2500'lerde Akatlar, 1700'lerde Asur kent devletleri, Babil ve Anadolu'da Hitit devleti belleğimizde yer etmiş olanlarıdır. Aynı dönemde bir başka akarsu vadisinde Nil'de kurulan ve kronolojik olarak birbiri arkasına dizilen Mısır devletleri ve uygarlığı da Orta Doğu'nun dünya üstünlüğü çerçevesi içinde değerlendirilebilir. Mezopotamya'da biriken zenginliğin bir nedeni de bölgede ağaç, taş ve değerli madenlerin bulunmamasıdır. Bu durum bölge insanını ürettiği tahıl karşılığında bu maddeleri elde etmeye itmiştir. Böylece bölgede gelişen ticaret hayatı ve ortaya çıkan tüccar sınıfı bol tahıl ürünüyle birlikte değerlendirildiğinde kolayca anlaşılacağı gibi zenginliği arttırmış ve uygarlığın gelişmesinde etkili olmuştur. Ancak Mezopotamya'da ticaret temeline dayanan bir tarımın, yani ticaret amacıyla üretimin geliştiği söylenemez. İlk ticari tarım daha sonra Grek Yarımadası ve Batı Anadolu'da başlayacak ve bu da bölgede yaratılan yeni bir uygarlığın temeli olacaktır. Mezopotamya çeşitli devletlere bölünmüşken ve bölgede siyasal istikrarsızlık kol gezerken Mısır'da kent devletler ve dağınıklık görmüyoruz. Burada kurulan siyasal birliğin ve bir bakıma üstün uygarlığın nedeni yine coğrafyadan kaynaklanmaktadır. Nil akarsuyunu çevreleyen geniş ve kolay geçit vermeyen çöl bölgesi, yabancı güçlerin ve özellikle göçebe halkların Nil'i ele geçirmelerini zorlaştırarak bölgede siyasal birliğin sürdürülmesini kolaylaştırmıştır. Mezopotamya'da buraya kadar özetlenen gelişmelerin gelecek yüzyıllara şu önemli katkıları olmuştur. 1. İlkel de olsa belirli bir siyasal kuram ve siyasal bağlılık duygusu. 2. Gelişmiş bir bürokrasi ve profesyonel askerler. 3. Gelişmiş yönetim teknikleri. 4. Ticaret ve tüccar sınıfı. 5. Hammurabi döneminde tanık olduğumuz gelişmiş bir hukuk anlayışı. 6. Din adamları ve bunların hala tartışmalı olan siyasal yetkileri. Mezopotamya uygarlığı kısa bir süre içinde merkezden çevreye doğru yayıldı. Mısır, Girit, İndus Vadisi ve Çin, Mezopotamya'ya göre çevresel sayılabilecek dönemin büyük uygarlıklarıdır. Ama başta Girit ve Mısır olmak üzere bunların tümü şu ya da bu biçimde Mezopotamya uygarlığından etkilenmişlerdir. 2. Göçebeler. İlk uygarlıklar döneminde bu merkez ve çevre yerleşik topluluklarının ötesinde Avrasya'nın step ve yüksekliklerinde davar güdücü göçebe halklar yaşamaktaydı. Bunlar zaman zaman savaşçı aristokrasiler tarafından yönetilen, çok gevşek bağlarla birbirlerine bağlanan, çeşitli konfedere birimler halinde örgütlenmekteydiler. M.Ö. 2000'lere gelindiğinde bu göçebeler arasında Grek ve Romalıların ataları ile kendilerine Aryan adı verilen ve Hazar Denizi çevresinde yaşayan kavimler de vardı. Hayvan yetiştiren ve bunların arkasından verimli otlaklara göç eden bu göçebe kavimler, et dışındaki gıda maddeleri açısından büyük ölçüde yerleşik toplulukların ürettiklerine dayanmaktaydılar. Herhangi bir nedenle bu iki tip topluluk arasında değiş tokuş durduğu takdirde, göçebe topluluklar ihtiyaçları olan gıda maddelerini savaşarak zorla elde ediyorlardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce yeraltı zenginlikleri yeterli olmayan ve dönemin uluslararası ekonomik bunalımı nedeniyle bunları ticaret yoluyla sağlayamayan Almanya ve Japonya gibi bugünkü uygarlığa her ikisinin de katkısı vardır. Devletlerin saldırgan dış politikaları ile benzerlik ilgi çekicidir. Böylece incelenen dönem boyunca birbirleriyle mücadele eden iki karşıt kamp görüyoruz. Bir yanda göçebeler, Avrasya'nın step ve dağ insanları ile savaşçı aristokrasiler ve öte yanda köylüler, zanaatkarlar, krallar, din adamları ve tüccarlar. Bu iki kamp arasında amansız mücadele hem dönemin ilkel uluslararası ilişkilerinin ana teması olmuş hem de merkezdeki uygarlığın çevreye doğru yayılmasını sağlamıştır. Buraya kadar anlatılanlardan ve ileride de görülecek olanlardan anlaşılacağı gibi uygarlık dediğimiz bütünün doğduğu noktada yerleşik ve göçebe halklar arasındaki uzun mücadelenin yol açtığı kültürel etkileşim yatmaktadır. 3. Din ve ilk buluşlar. Mezopotamya'ya yerleşik ve tarımcı halkların dinleri 4 önemli özellik gösterir. İ, güneşe tapma. İ, ölüme karşı aşırı bir ilgi. İ, çok tanrılılıktan tek tanrılılığa doğru yavaş bir evrim. Ve İV, bu dönemlerde ortaya çıkan Yahudi ve sonra gelen Hristiyan tek tanrılı dinlerin etkileneceği ruhlar dünyası ya da yüce kat kavramı. Dünya tarihinin ilk döneminin bu çok kısa betimlemesinde son olarak Orta Doğu'nun bu üstünlük çağında dünya uygarlığına katkıları olan ilk buluşları sıralamak yerinde olur. Takvim, hiyeroglif ve çivi yazısı, rakamlar sistemi, ağırlık ve uzunluk ölçüleri ilk kez Mezopotamya uygarlıkları tarafından bulunmuştur. Anadolu'da yaşayan çeşitli kavimler ve özellikle Hititler ise insanlara ilk defa buğday üretmeyi, yaşamın denizde başladığı bilgisini, mızrak uçları ve kamalarda kullanılan sert obsidyen taşını, atla çekilen ve savaş sanatını temelinden değiştiren iki tekerlekli savaş arabasını, ilk metalurji bilgisini, parşömen üzerine yazmayı ve alışverişte gümüş ve altın para kullanmayı sunmuşlardır. 4. Avrupa. Mezopotamya uygarlığının geliştiği dönemde Avrupa'da durum çok farklıydı. Burada büyük taş bloklarının birbiri üstüne konmasıyla oluşan tapınaklarıyla hala ilkel bir megalit kültürü yaşanmaktaydı. Bu kültürü yaşayanlar, dönemin ilkel tarım aletleri göz önüne alınırsa verimsiz sayılabilecek Avrupa topraklarında, fazla yağışın yol açtığı çamur tabakasının yarılamaması, ancak çok küçük çaplı tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. M.Ö. 1700'lerde doğudan gelen Indo-Avrupa dillerini konuşan ve bronz yapmayı öğrenmiş bulunan barbar, barbar sözcüğü burada orijinal yani Yunanca konuşmayan ve Atina dünyasının dışında yaşayan, göçebe topluluk ve insan anlamında kullanılmıştır. Kavimler Atlantik Okyanusu kıyılarına kadar yayıldılar ve buradaki barışçı ve megalit yapan insanları denetimleri altına aldılar. Zamanla Indo-Avrupa dili kıtaya egemen olacak ve Hitit insanının yarattığı iki tekerlekli savaş arabasını yapıp kullanmayı öğrenmiş olan bu barbar kavimler, bugünkü Avrupalının ilk çıkış noktasını oluşturacaklardır. Böylece uygarlığın yarattığı teknik ile göçebeliğin cesaret ve atılganlığını birleştirecek olan Avrupa insanı, belki de bugüne kadar süren, savaşkan değerlere sahip atılgan özelliğini kazanacaktır. B. Uygarlığın global nitelik almaya başlaması. M.Ö. 500, M.S. 1500. Globalleşme kısaca çeşitli insan topluluklarının global bir sistem içine alınması süreci olarak tanımlanabilir. Sistem parçaları arasında düzenli ilişkiler olan bir bütün ise çeşitli uygarlıklar arasında düzenli ve sürekli bir alışverişin, etkileşimin bulunması bir dereceye kadar bugünkü dünyanın temel özelliğidir ve yarın büyük ölçüde böyle olacaktır. Bilinen tarih boyunca insan topluluklarının coğrafi kapsamlarının genişlemesine doğru bir eğilim görülmektedir. Bu eğilim, toplumsal örgütlenmenin genişleyen çerçevesini gösterir. 6000 yıl önce Mezopotamya'nın kent devletleri arasında büyük bir toplum oluştuğu zaman, bu bölgenin çapı en çok 1000 kilometre, 2000 yıl önce Roma İmparatorluğu Akdeniz çevresinde başat güç olduğu zaman 3200 kilometreyi bulmuştu. Uygarlık alanının genişlemesi bu dönemde Çin ve Hint dünyalarında da görülmektedir. Bu süre içinde Mezopotamya, Anadolu ve Mısır kültürü Grek dünyasına, Helen kültürü Hindistan'a kadar uzanmış, Çin'de Hun İmparatorluğu Hindistan'la temasa geçmeye başlamıştı. Ne var ki bu karşılıklı etkileşim uzun bir süre aralıklı ve dolaylı olmuş, bugünkü ve gerçek anlamda global bir nitelik kazanamamıştır. 1. Grek uygarlığı ve Helenizmin genişlemesi. M.Ö. 500, M.S. 500. A. İonya'da modern bilimin temelleri. M.Ö. 6. yüzyılda Batı Anadolu sahillerindeki İonya bölgesinde kuzeyde İzmir ile güneyde Didim arasındaki kıyı şeridi ve kıyıya yakın adalar yeni bir kavram, insanoğlunun en önemli düşüncelerinden biri doğdu. Evrenin bilinebileceği çünkü bir iç düzene sahip olduğu, tümüyle başına buyruk ve tahmin edilemez olmadığı ve onun bile uyacağı kuralların varlığı. Ama modern anlamıyla bilim neden önce İonya'da doğdu? İonya'nın birçok avantajı vardı. Her şeyden önce bir adalar ve küçük körfezler ülkesiydi. Dış dünyadan tam olmayan bir tecrit çeşitlilik yaratır. Böylece farklı ada ve körfezlerde farklı sosyal sistemler oluştu. Tek bir güç merkezi, bölgenin tümünde toplumsal ve entelektüel bir tek düzelik sağlayamamış ve böylece özgür düşünce ve serbest araştırma mümkün olmuştur. Ayrıca İonya değişik uygarlık çevrelerinin kesişme noktasındaydı. Burada Orta Doğu'nun Finike alfabesi Grek diline uygulanmış, okuma yazma yaygınlaşmış ve din adamlarının tek elinden kurtarılmıştı. Üstelik siyasal güç tüccarların eline geçmiş ve onlar da zenginliklerinin dayanağı olan teknolojiyi etkin bir biçimde geliştirmeye çalışmışlardır. Bu da bilimle uğraşanların desteklenmesine yol açmıştır. Bütün bunların sonucu olarak Doğu Akdeniz'de başta Mısır ve Mezopotamya olmak üzere Asya, Afrika ve Avrupa uygarlıkları kaynaşmış ve bilime dayalı uygarlığın bereketli tohumu atılmıştır. Gölgelerinden piramitlerin yükseldiğini hesaplayan Thales, ilk denemeyi yapan ve yıl ile mevsimlerin uzunluğunu hesaplayan Anaksimander, kilit ve anahtarı bulan Theodorus, tıp mesleğini kuran Hipokrat, atom sözcüğünü bugünküne yakın biçimiyle ilk kullanan Demokritus, ilk bilimsel anlamda astronom olan Anaksagoras ve dünyanın yuvarlak olduğunu ilk söyleyen Pisagor, İonyalıydılar. Gerçekten M.Ö. 6. yüzyıl dönemin bilinen dünyasında entelektüel ve manevi büyük bir uyanış çağıdır. Bu yüzyıl yalnız İonyalı bilim adamlarının değil, aynı zamanda Afrika kıtasının denizden çepeçevre dolaşımını sağlamış bulunan Mısır firavunu Neço'nun, İran'da din adamı Zerdüşt'ün, Hindistan'da Buda'nın ve Çin'de Konfüçyüs ile Lao Tse'nin de dönemidir. Bu faaliyetlerin birbirinden tümüyle ayrı ve bağlantısız oldukları düşünülemez. Dolayısıyla M.Ö. 5000'de Mezopotamya'da yerel nitelikte başlayan uygarlığın M.Ö. 500'lere gelindiğinde giderek global bir nitelik almaya başladığı ve merkezden çevreye doğru genişlediği görülüyor. B. Grek uygarlığı. M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllarda İonya üstünlüğünü Grek Yarımadası'na kaptırır. M.Ö. 12. yüzyılda Grek Yarımadası'na gelen davar güdücü dorlar, eski Girit ve Miken uygarlığına karışıp Grek adı verilen uygarlığı oluşturdular. İlk Grekler İlyada'dan anladığımız kadarıyla ne basit göçebe ne de uygar insanlardı. Klasik Grek uygarlığı en az onlar kadar üstün bir uygarlık yaratmış bulunan bir eskinin üstüne kuruldu. Kısaca Grekler kendilerine özgü bir uygarlık kurmak yerine bir uygarlığı yıkıp onun külleri üzerinde ve ona büyük ölçüde bağlı bir başka uygarlık yarattılar. M.Ö. 5 ve 4. yüzyıllara gelindiğinde eski Mezopotamya uygarlığının kurulduğu topraklarda tarımla uğraşan, edilgen, siyasete karşı kayıtsız ve yönetici aristokrasi tarafından ezilen köylülerin bulunduğu toplumsal ve siyasal bir düzen egemen olurken, Grek Yarımadası'nın kent devletlerinde ilk demokratik yönetimlerin kurulduğu görülüyor. Burada kırsal nüfus etkin ve yoğun bir biçimde devlet sorunlarıyla uğraşmakta ve siyasal bir canlılık hüküm sürmekteydi. Bunu iki ana nedene bağlamak mümkündür. Greklerin askerlik alanında sık saflarda yürüyen mızrak ve kalkanlı askerler alayını, Phalanx, 1939'da İspanya'da ve bugün Lübnan'daki faşist eğilimli falangist partilerinin adı bu Grekçe sözcükten gelmektedir. Bulmaları, önemli siyasal ve toplumsal gelişmeleri de beraberinde getirdi. Saflardaki askerler arasında toplumsal statü ve zenginlik farklılıkları ortadan kalkmış, bunların yerine güç, cesaret ve disiplin önem kazanmıştı. Bu da doğal olarak kentin askerleri arasında dayanışma duygusunu artırmış ve eşitlik anlayışına yol açmıştır. İyi bir kent yurttaşının ölçütü, kendini geçindirecek büyüklükte bir toprak parçasına sahip, gerektiğinde kendisini mızrak ve kalkanla silahlandırıp savaş alanında yurttaşlık görevini yapacak bağımsız çiftçinin alçak gönüllü yaşamı haline gelmiştir. Böylece canlı bir eşitlik ruhu ve toplumsal dayanışma duygusu Grek kent devletlerini dönemin öteki uygarlıklarından ayırıcı nitelikler olmuştur. İkinci olarak Grek Yarımadası ve Batı Anadolu'da tahıl üretimi önemli yerini tutmakla birlikte zeytinyağı ve şarap gibi iki değerli ve kolayca taşınabilir maddenin de üretilmesi, tarımın ticari bir temele oturmasını sağlamış ve çevre kavimlerle canlı bir ticaret başlamıştır. Dolayısıyla ticari tarıma geçiş, Atina, Milet, Sparta ve Efes gibi kent devletlere büyük avantajlar sağlayarak demokrasi eğilimini güçlendirmiştir. Canlı ticaretin doğurduğu zenginlik, ilkel biçimiyle de olsa demokrasinin ortaya çıkması ve bir önceki yüzyılın İonya uygarlığı, Grek Yarımadası'nda Perikles, Sokrat, Aristo, Plato, Tukidides ve Batı Anadolu'da Herodot gibi düşünür ve tarihçilerin yetişmesi için uygun bir ortam hazırlamıştır. Ancak Grek uygarlığının bu klasik döneminde toplumda hiçbir hakka sahip olmayan tutsakların bulunması, Grek demokrasisini bugünkü demokrasi anlayışından ayıran önemli bir özelliktir. Bu ve Greklerin kent devletin ötesinde daha geniş bir siyasal örgütlenme ufkuna sahip olmamaları, klasik Grek uygarlığının ve düşüncesinin iki önemli engelini oluşturur. Greklere bu geniş ufku Makedonyalı İskender sağlayacaktır. C. Makedonya ve Helenistik dönem. Zamanla Grek uygarlığının siyasal ve toplumsal yapısı giderek artan bir biçimde daha eski Orta Doğu uygarlığının kalıpları içinde erimeye başladı. Bu süreç içinde Grek kültürünün ayırt edici özellikleri canlılığını yitirmiş ve Doğu'nun düşünce ve davranışlarını içererek genişlemiştir. Bu döneme Helenistik dönem adı veriliyor. 4. yüzyılın ortalarından başlayarak klasik Grek'in savaş taktik ve stratejilerini geliştiren Makedonyalı İskender, Grek kültürünü genişletmiştir. M.Ö. 4. yüzyılda doğuda güçlenen ve Anadolu'ya doğru ilerleyip kent devletleri tehdit etmeye başlayan Perslere karşı, Grek kent devletleri gereken siyasal ve askeri birliği kuramayınca bunu Makedonya Kralı Filip'in emperyalist gücü sağladı. 1. Kaset, 1. Yüzün Sonu.